Açık Gazete.
Merhaba Kainat. Bugün 28 Haziran Perşembe. Yıl 2018, ay 6, gün 179, Hızır 54.
1439 Hicri Şevval 14, 1434 Rumi Haziran 15.
Fırtına.
Günün tarihi. 104 yıl önce bugün, yani 28 Haziran 1914'te Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun velihatı Arşidük Franz Ferdinand ve karısı Sofia Saraybosna'yı ziyaretleri sırasında 19 yaşındaki bir Sırp tarafından vurularak öldürülmüştü. Bu suikast üzerine Sırbistan istila edilmiş ve zincirleme gelişen olaylar 20 milyona yakın insanın ölümüne sebep olan 1. Dünya Savaşı'nın başlamasına yol açmıştı.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
Do you remember how the bus driver 4, 5, 2, Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor.
Günaydın.
Günaydın.
Açılışımızı Philip Glass'ın Einstein on the Beach Knee Play No. 1 adlı parçasıyla yaptık. Bu çok tanınmış bir eseriyle 20. yüzyılın operasında Philip Glass Knee Plays diye adlandırılan, böyle diz oyunları diye adlandırılan kısa aralar, sahneler değişirken çalınmak üzere yapmış. Solfej sembollerini de do, re, mi'yi kullanarak, rakamlayarak bir çeşit şiir yaratmış. Hande Akkan çok daha iyisini anlatır ve anlattı tabii. Ve biz bunu daha çok bir hatırlatma olarak Eduardo Galeano'nun bir hikayesine bağlamak için çaldık.
Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Işığın Süvarisi. Albert Einstein 1895'te çocukluktan çıktığı sırada ona hiç bilmediği kapıları açan bir şeyle karşılaştı. Bir ışık demetinin üzerine ata biner gibi binip göklerde dolaştığını rüyasında gördü ya da bunu hayal etti. Birkaç yıl sonra bu kapılar onu görecelik kuramına, izafiyet teorisine yani, ve başka aydınlanmalara götürdü.
Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Kısaca tarihte bugün, 1797'de bugün Fransız askerleri Korfu adasına, Yunanistan'a ait Korfu adasında çıkarma yapmışlar ve Fransa'nın İyon adalarında İyon Denizi de deniyor oraya. İyon Adaları'nda bir Fransız yönetimi kurmaya başlamışlar. Bir çeşit yakın sömürge bu sefer. 1846'da bugünse Adolf Sachs saksafon aletinin patentini satın almış. O gün bugündür saksafon caz dünyasında ve klasik müzikte de çok önemli yer tutan enstrümanlardan biri olmaya devam ediyor. Bir orduda kullanılan askeri bir müzik aleti aslında. Öyle başlamış fakat çok farklı yerlere ulaşmış. 1950'de bugünse Kore Savaşı'nda komünistlere sempati duyduklarından şüphelenilen kişiler Bodo Ligi katliamı denen yerde kurşuna dizilerek ve başka şekillerde öldürülmüşler.
Kaç kişi?
Çok değil canım, 100 bin ile 200 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Hesap bile tam bilinmiyor. Yani rakam aralık da böyle, 100 bin ile 200 bin arası. Yani 100 bin kişilik farklı olabilir.
Bir yaz içerisinde, 1950 yazında evet. Olmuş bunlar. Vay canına.
Komünist sempatizanları deniyor. Hanya'da da evet, Kuzey Kore'nin Kore Halk Ordusu 28 Haziran 1950'de 700'den 900'e kadar doktor, hemşire, hasta bakıcı, içeride hasta olarak yatmakta olan sivil ve yaralı askerleri de öldürmüş. Seul Milli Üniversite Hastanesi'nde.
Aynı gün.
Evet.
Ama yani 300 bin kişiyi bir yaz içerisinde öldürmek de kolay olmasa gerek. Hatta özür dilerim, 300 bin diyorum. 100 bin ile 200 bin kişi arasındaki insanı.
Evet.
Fotoğrafları falan da var. İnsanları küfeklerle biçmişler resmen.
Yani ortalama bir hesapla 150 bin kişinin katledildiğini söyleyebiliriz. Neyse, ama şimdi günümüzde bambaşka şeylerden bahsediyoruz. Dün veremediğimiz bir haber vardı, önemliydi aslında. Buna bağlayalım ve şimdi verelim. Yani Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la düzenlenen zirvede Kuzey Kore'nin nükleer reaktör geliştirmesine de son verileceği lafları vardı. Buna karşılık da tatbikatları duyurup denükleerizasyon denen, yani nükleer silahlardan vazgeçmesini imzalayacak vazgeçmesini sağlayacak anlaşmayı imzalaması bekleniyordu ama pek öyle olmadı. Donald Trump imzalamadığı gibi böyle bir anlaşmayı falan lafta kaldı. Kuzey Kore'nin de devam etmekte olduğu görülüyormuş. Nükleer reaktör geliştirmeye devam ettiğini gösteren, ortaya koyan fotoğraflar da gösteriliyor. Hızlı ilerlemeler kaydediyormuş diye dün Guardian'da Benjamin Haas imzalı bir haber vardı. Yongbyon nükleer tesisi giderek geliştiriliyormuş. İşte bir anlaşma yapılmasının önemi burada deniyor. Yani böyle yüce yüce hedefler, işte biz hepimiz barışçıyız, insanlarız filan diye laf etmek pek işe yaramıyor. Filmler evet. Gösterdi filan da. Video gösterdi Kim Jong-un'a. Dramatik televizyon yıldızı ya kendisi zaten, evet. Donald Trump, ama öyle olmuyor işte. Çok tehlikeli bir gelişme. Daha önce de zaten sözünü ettiğimiz gibi ikinci Dünya Savaşı'nın başlangıcından önceki günleri çok andıran bir hava var.
Aynı zamanda 1938 yılında ikinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde Almanya'nın Dünya Kupası'ndan veda etmesi gibi bir durum söz konusuymuş. Aynısı içinde bulunduğumuz yıl dün yaşandı.
Evet.
Böyle bir paralelliğe de dikkat çekmek istedim.
Valla uğursuz bir şahmet tellallığı yapmak istemiyoruz ama bütün görünen o ki ciddi bir dengesizlik, istikrarsızlık ve savaş havası var. İşte bu geçen 17 Ağustos 2017 tarihli bir yazı yayınlamıştık, bir çeviri Guardian gazetesinden, Harry Leslie Smith'in 1939'da savaşın gelmekte olduğunu duyamamıştım. Şimdi ise yaklaşan gümbürtüsünü duymazdan gelmek imkansız diye bir yazı yazmıştı. Yani bu Ağustos ayında anıların ürpertici serinliği birden üzerime çöküverdi diyordu. Sanki 2017 yazının esintileri dünyanın dört bir yanından Britanya'ya doğru esen savaş rüzgarları tarafından darmaduman ediliyormuş gibi geliyor insana. Tıpkı 1939'daki gibi demişti. Yani şeyden de bahsediyordu işte. Harry Leslie Smith bu konuda bir veteran, gazi kendisi. 93 yaşında yanılmıyorsam. İdi o tarihte, şimdi 94 olmuştur herhalde. Ve geçen sene de "Don't let my past be your future." Ne olur benim geçmişim sizin geleceğiniz olmasın diye çevirebileceğimiz bir başlığını bir kitap çıkmıştı. Yani yaşlı bir adam olarak o gümbürtüyü şimdi torunlarımın kuşağı adına duyuyorum. Umarım yanılıyorumdur ama onlar adına korkudan taş kesilmiş durumdayım diye bitiyordu yazısı. İşte Orta Doğu'da Suudi Arabistan'ın, Yemen'in bağırsaklarını deştiği, 1935'te ben çocukken de Mussolini'nin Etiyopya'ya yaptığı aynıydı diyor. Böyle gidiyor işte. Filipinler'de Rodrigo Duterte, Britanya ve Amerika'nın ittifakının korucu kanatları altında uyuşturucu bağımlılığıyla yoksulluktan kurtulmaya çalışma suçunu işleyen korunmasız ve savunmasız insanları katletmekle meşgul diyordu. Şimdi opioid krizini de biliyoruz, uyuşturucu dünya. Dün biraz okuduk. 94 yaşındaymış, evet. Şimdi 95 oldu. Ve alametlerin, kıyamet alametlerinin en büyüğü de Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini onurdan, akıldan ve basit insancıl merhametten yoksun Donald Trump gibi bir adamın yönetmesine müsaade ediyor olması diyor. Çok tehlikeli bir gelişmeden bahsediyor. Yani Amerikalıların kendilerini Trump'tan generalleri kurtaracağına inanıyor. Onun olması bir zamanlar liberal Almanların uluslarını Hitler'in aşırılıklarından da ordunun kurtaracağına inanmaları kadar aptalca diyordu. Yani bir aptallık dünyası içinde olduğumuzu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu konuyu devam ettireceğiz. Çeşitli uğursuz alametler çeşitli yerlerinden dünyanın gelmeye devam ediyor. Ama tabii mücadele haberleri de bir yandan devam ediyor. Evet, şimdi bir saldırı var.
Nerede?
O haberle girelim. Afrin'de.
Afrin'de, evet.
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu denen kuruluşun kontrolü altındaki Afrin şehrinde dün iki bombalı saldırı birden olmuş. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin iddiasına göre, SOHR diye kısaltılıyor. Onun iddiasına göre saldırılardan biri şehir merkezindeki Davar Kava el-Hadad'da, diğeri de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstlerinden birine yakın hastaneye çıkan bir yolda gerçekleşti diyor haber.
Evet, Reuters'ın haberi.
Ve Deutsche Welle'nin. Deutsche Welle Türkçe'de de var. Çifte patlama, en az 9 ölü olduğu belirtiliyor. Hatta 10. Kimi böyle diyor, kimi bu şekilde. Ciddi bir kaygı yaratacak haberlerden bir diğeri daha olduğunu söyleyebiliriz.
Hatırlatmak gerekirse Türk Silahlı Kuvvetleri 2016 yılının Ağustos ayından beri doğrudan Suriye topraklarında ve burada YPG ve IŞİD'e karşı mücadele ediyor.
Evet. Şimdi yani şeye bakalım, dönelim tekrar. İlginç karışık haberlerle geçiyor hayat. Müebbet hapse mahkum edilen Mehmet Altan, akademisyen, gazeteci, yazar, 5,5 ay sonra Anayasa Mahkemesi kararının hak ihlali gerekçesi gösterilerek tahliye edildi. 15 aydan fazla içeride yatıyordu. Kendisinin
Silivri cezaevindeydi.
Silivri cezaevindeydi. AYM'nin yani Anayasa Mahkemesi'nin 5,5 aydır uygulanmayan kararı uygulandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi.
Evet, çarşamba akşamı yani dün Türk saatine göre, daha doğrusu 19.30'da. Evet, 19.30'da serbest bırakılmış. Cezaevinin yakınlarında bir dinlenme tesisine götürülmüş Altan. Orada da eşi Ümit Altan ve gazeteci Hasan Cemal ile beraber yakınları karşılamış. Burada basın mensuplarına bir açıklama yapmış Mehmet Altan. Türkiye'nin en yüksek mahkemesi Anayasa Mahkemesi demiş. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu ve Avrupa'nın en yüksek mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bana ağırlaştırılmış müebbet veren İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyanın en son halini inceleyerek benim gözaltına bile alınamayacağıma karar verdi demiş. Onun için benim tahliye olmamdan ziyade gözaltına alınmam hukuksuzdu diye konuşmuş. Sonraki sürecin de hukuksuz olduğunu belirtmiş ve 2 sene yattığını söylemiş. Aynı zamanda 30 yıllık hocalık yaptığını, 1993'ten beri profesör olduğu İstanbul Üniversitesi'nden de atıldığını hatırlatmış.
Evet, yani hakikaten bir kötü rüya gibi bir durum. Günün sözü de yapabilirdi. 2 senem gitti diyor.
Evet.
Bu gayet özlü bir şekilde özetliyor bence. 2 senem gitti.
Gazetecilerin bundan sonrası için bir planınız var mı şeklindeki sorusuna ise şu şekilde yanıt vermiş. Bir planım, programım yok. Türkiye böyle bir yer. Yani babadan oğula değişeceğini varsaydım ama bir şekilde hukukun, demokrasinin, özgürlüklerin yerleşmediği bir süreç demiş. İnşallah benim çıkmam evrensel hukukun geri dönmesinin işareti olur ve bunun mağdurları da bir an evvel kurtulur demiş.
Bu arada şeyi de hatırlatalım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de 20 Mart'ta Mehmet Altan ve Şahin Alpay'la, bir diğer gazeteci, yazar ve akademisyen Şahin Alpay'la ilgili aldığı kararında Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayı reddeden ağır ceza mahkemelerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmelerini ihlal ettiğine hükmetmişti. Yani bütün evrensel hukuk, işte Mehmet Altan'ın bahsettiği, çiğnenmiş olduğu ortaya konuyordu bu kararda. Mahkeme ayrıca Altan ve Alpay'ın ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine de dikkat çekip davacıların her birine manevi tazminat olarak 21.500 avro ödemeye de mahkum edilmişti. Yani Alpay, Şahin Alpay yaklaşık 20 ay süren tutukluluğun ardından Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez aldığı hak ihlali kararı sonrası 16 Mart'ta ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Daha sonra o da kaldırıldı. Haftada bir karakola bildirimde bulunmak şartı kaldı bir tek. Mehmet Altan ise 1,5 yıldan fazla tutukluydu. Yani çok garip, darbe girişimini, 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılanmışlardı. Nazlı Ilıcak da öyle. Ama Mehmet Altan, kardeşi Ahmet Altan, yazar, gazeteci, o devam ediyor hapiste kalmaya. Geçen Şubat ayında anayasa ihlal suçundan ağırlaştırılmış, müebbet hapis cezasına da çarptırılmıştı. Evet, öte yandan ceza dairesi tutuksuz sanık Tibet Murat Salman hakkında siyahlı terör örgütüne bilerek veya isteyerek yardım etme suçundan verilen beraat kararını da onamış. Böylece avukat Okta, Veysel Okta, neredeyse 6 ay önce Anayasa Mahkemesi kararını vermişti. İfade ve kişi güvenliği, özgürlüğü hakkı ihlal edildi diyor. Bu karara rağmen tutukluluğu devam etti. Geç de olsa Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması sevindirici. Derhal diğer gazetecilerin tahliye edilmesi gerekir diyor.
Evet.
Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Bir başka tahliye haberi daha var. Birkaç tahliye haberi daha var. Onlara geçelim. 78'ler girişimi sözcüsü ve Halkların Demokratik Partisi Parti Meclisi üyesi Celalettin Can ve aynı zamanda HDP üyeleri Abdülselam Yolcu, Erhan Sarıkaya, Vahit Dalgıç, Filiz Yılmaz, Gonca Yangöz, Memme Şamil Altan, Nevzat Yılmaz ve Taylan Talaş hakkında da tahliye kararı çıkmış. Gerekçe, 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nden, İstanbul'dan, tutuklu kaldıkları süreler tutukluluklarından elde edilen faydanın adli kontrol hükümleriyle elde edilebilecek olması ve sanıkların bir kısmının sağlık durumları dikkate alınarak başka suçtan tutuklu veya hükümlü olmadıkları takdirde derhal tahliye edilmelerine karar vermiş.
Celalettin Can yaklaşık 4,5 aydır tutukluydu.
Ve 17 seneye yakın bir hapis hayatından sonra ciddi kalp damar rahatsızlıkları da olduğu halde bu sebeple değil, başka sebeple tahliye edildi. Çok 78'ler girişim sözcüsü, HDP Parti Meclisi üyesi ve 27. dönem milletvekili adayı, 59 yaşında kendisi.
Ne olmuştu onu da hatırlayalım. 7 Şubat gecesi İstanbul Emniyeti terörle mücadele ekipleri tarafından Ataköy'deki evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı Celalettin Can ve 20 Şubat'ta da tutuklanmıştı. Yani iki hafta gözaltında kaldıktan sonra, evet, değil mi? Sağlık sorunları yaşayan Can 4 aydır da Silivri cezaevinde tutuluyordu.
Kendisi aynı zamanda 2013'te o önemli akil insanlar grubu çalışmalarına da katılmış ve İç Anadolu bölgesinden 63 kişilik bu grupta yer almıştı. İki de kitabı var. 78'ler sorguluyor ve Merhaba Başkaldırı isimli kitapları da var. Onlara da bir günaydın diyelim.
Evet.
Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazansa, İnsan Hakları Aktivisti, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, İş İnsanı Osman Kavala'nın 1 Kasım 2017'den beri tutuklu olmasına ilişkin bir açıklama yapmış. Ve 8 aydır Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala'nın hakkında herhangi bir iddianame yazılmayarak esir muamelesi yapıldığını kendisine söylemiş. Bütün tutuklular için bu uygulamaya son verilmesi gerektiğini bildirmeyi görev sayıyorum diyor Kazan. Kavala'nın sağlığı ve moralinin iyi olduğunu, yani şöyle söylüyor, darbe dönemlerinde bile eskiden iddianame hemen yazılır, insanlar yargı önüne çıkarılırdı. Şimdi iddianame yazılmıyor ve tutukluya böylece adeta esir muamelesi yapılıyor demiş. Önemli bir açıklama yapmış. Tabii dünyada da ciddi bu anlamda gelişmeler var.
Sağlığının ve moralinin yerinde olduğu da aynı zamanda söyleniyor. Evet. Onu da hatırlatalım. Ve tüm dostlarına da selamı varmış. Twitter üzerinden Turgut Kazan bunları paylaşmış.
Bu arada İstanbul'da ciddi bir sağanağın etkili olduğunu da söyleyelim.
Dün akşam değil mi?
Evet, bekliyorduk. Bazı caddeleri su basmış. Atatürk Havalimanı'ndaki trafik 10 dakikalığına durdurulmuş. Çok acayip bir şey değil mi?
Atatürk
Yağmur yağdı ve trafik durduruldu. Hava trafiğinden bahsediyorum.
Hava trafiği yer mi? Trafiği, ha, ben yer trafiği diye düşündüm.
Senin aklın bir karış yerde.
Ya evet, yani ben karacıyım. Karacı olarak yaptım. Neyimi bilmiyorum ama. Üçüncü havalimanı yapıldığı zaman peki böyle bir sorunla karşılaşılmayacak değil mi?
Bilmem. Yok. Yo.
Sonuçta o, gökyüzü gökyüzü.
Gökyüzü, evet, ortak bir şey.
Evet.
Yani Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'ndeki son değerlendirme ve radar verilerine göre işte öyle olmuş. İstanbul'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi tırnak içinde olumsuzluklara, tırnağı kapat, karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir diyordu AKOM'dan yapılan açıklamada. Fakat bayağı şey, yani havalimanında trafik durmuş, şimşekler bir biri ardında çaktı, gördün mü bilmiyorum.
Gördüm, gördüm.
Gökyüzü aydınlandı sürekli.
Korkutucuydu.
Ve kuvvetli gök gürültüsü, elektrik yüklü CB diyor bulutlar. Uçaklar yaklaşma yapamamış.
Yaklaşamamışlar.
Evet, yani bu CB bulutları yüzünden.
CB bulutları?
İşte elektrik yüklü bulutlara CB bulutları deniyormuş.
Başka neden bir isim versin.
Öyle yazıyor yani.
Her taraf CB. Neyse.
Öte yandan yağışın yoğun olduğu saatlerde Atatürk Havalimanı apronunda su birikintisi var. Fotoğrafını gördüm ve gene şaşırma yetimi kaybetmediğim için şaşırdım. Çünkü bayağı taksiye binmek için falan gidemiyorsun. Atatürk Havalimanı'ndan suların içinden yürümek zorundasın. Tuhaf yani. Mazgallardan taşan su Atatürk Havalimanı yolcu salonlarına girmiş.
Rezalet.
Yani. Ve yeni yağış uyarıları da var. Ama biz de biliyoruz ki bundan kurtuluş çok zor olacak çünkü.
İsterseniz 4. havalimanını yapın.
Hatta onları yaptığınız sürece daha da fazla artacaktır. Fosil yakıt gidiyor. Şimdi o havada kalan 5 dakika havada kalıyor uçaklar.
Evet.
Durmadan yeni yüksek oktanlı benzin ve havayı büsbütün mahvediyorlar ve iklimi de, karbondioksit salımlarını filan. Onların üzerinde hiç durmuyoruz ama önemli bir haberden daha bahsetmek istiyorum.
Vietnam'da da 15 kişi ölmüş sel sularından ötürü.
Evet, dünyanın genel hali bu şekilde devam ediyor. Ama ben bir de şeyle kapatmak istiyorum ilk yarım saati. Florida'nın haritadan silinmek üzere olduğunu, Elizabeth Rush'ın Rising, yani yükselmekte olan Yükselen adlı kitabında görmek mümkün. Dün bunun haberini de yapmıştık. Yani çok acayip. 1890 yılında Güney Florida'da kaç insan yaşıyormuş biliyor musun? Sadece 1890.
15.762.
6.000.
6.000.
Yanıldın. Hadi ya. Ve yarısı orada Seminol Kızılderilileri yerlileri yaşıyor. Hı. Kamplar var. Yani kamp
rezervuarlar.
Kızılderililerin kendilerinin yerleştiği yerler. Rezervasyon mu?
Rezervasyon. Yok. Rezervuar nereden çıktı?
Ama değil. Yani kamplar var ve şu andaki nüfusu ne kadar olmuş?
Ne kadar olmuş?
6 milyon. 1000 kat artmış yani. Aynı zaman içinde de bütün bu şeyler kurutulmuş, sulak alanlar ve insanlar şimdi böyle şeylerde yaşıyorlar. Alışveriş merkezleri bol filan. Fakat çok ciddi bir şey var. Karbon emisyonları korkunç yükselmiş durumda. Ve 6 milyondan fazla insan Florida'da toplantı yapılıyor ve yeni bir açıklama yapılmış orada. Deniz seviyeleri acayip yükselecek diye anlatıyorlar. Dünyanın önde gelen bilim insanları Cox Science binasında Miami Üniversitesi'nde 2016'da Harold Wanless diye jeoloji bölümü başkanı şöyle bir soru sormuş. %7'si sera gazları dolayısıyla havada hapsolan sıcaklığın %7'si atmosferde saklanıyor. Geri kalanın %93'ü nerede bu sera gazlarının sıcaklığını biliyor musunuz diye sormuşlar.
Evet, ne cevap vermiş?
Dinleyicilerin hiçbiri ilgilenmemiş. Herkes Red Bull filan içmeye devam etmiş. Çikolatalarını yemeye filan ve süslü püslü hanımlar filan da varmış. Ve sonuç olarak bir şeyci inşaat işiyle uğraşan birisi de daha doğrusu arazi aldım satımıyla uğraşan birisi kaydediyor mu bunu demiş. Evet filan demişler. Yani ben haftada 5 gün aynı bu korkunç bilgiyi veriyorum demiş. Ve sonuç olarak verilen 60 santimetrede yükselebilir deniyor. Ama bu gidişle özellikle Antarktika'daki James Hansen ve arkadaşlarının bildiğini alttan suların alttan Güney Kutbu'ndaki buzların alttan erimesiyle muazzam bir problem olacak ya çökecek buz şeyleri 4,5 metreye kadar çıkması bekleniyor. O zaman zaten en yüksek yeri 3 metre olan bir bölgeden bahsediyoruz. Tamamen sular altında kalacağı aşikar. Fakat başka bir hesap da var. 61,5 metreye kadar da çıkabilir deniyor.
Ama şöyle bir durum da söz konusu. Şeyden bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaleti ülkenin en yağmur alan 5 eyaletinden biri. Ancak eyaletin en meşhur kenti sizin de biraz önce söylediğiniz Miami'de büyüyen bir kriz varmış. Bu krizden bana ne diyemezsiniz kolay kolay. Çünkü aynı kriz Türkiye'de de yaşanıyormuş. Aynısı Türkiye'de de yaşanıyormuş. Güney Afrika'da da yaşanıyor. Cape Town kenti modern çağda içme suyunu tüketen ya da tüketmeye en yaklaşan kentlerden birisi oldu ama ülke olarak Yemen'de. O savaşın ardından hemen çıktığı kent. Ülke özür dilerim. Cape Town yalnız olmadığı da söyleniyordu geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir haber içerisinde. Çünkü aralarında İstanbul'un da bulunduğu, Miami'nin de bulunduğu 11 büyük kent uzmanların su kıtlığı uyarısıyla karşı karşıya olan yerler olduğu da zikredilmişti.
Fakat şey çok güzel. Pardon, bitirdim mi sandım?
1 milyarı aşkın kişi temiz içme suyuna ulaşamıyormuş şu anda ve 2.7 milyar kişinin yılın en az bir ayında su sıkıntısı çektiğinden bahsediliyordu bu raporun içerisinde. Evet. Birleşmiş Milletler onayladığı uzman araştırmalarına göre 2030 itibariyle arzın %40'ının üzerine çıkılacağından bahsediliyor su arzının. Bunda iklim değişimi ve insanların faaliyetleriyle nüfus artışının rol oynadığı da vurgulanıyormuş.
Şeye bakmış çocuk yani. Kitabı mukaddese bakmış ve akıllılık etmiş bence çok Elizabeth Rush. Ya bir şeyle başlamıyor diyor böyle tufan haberleriyle filan yok diyor Nuh'un hikayesine bakmış. Aslında şöyle yani bir bakıyor neyle?
Bolluk bereket.
Büyük bir nüfus artışı, insanlar çok ve Tanrı'nın gazabı. Demiş ki insanların sayısı artmaya başlayınca
aynı şey.
Ben de insan ırkının ne kadar kötü olduğunu gördü Tanrı demiş. Etrafında çoban yoğurtlarını filan yiyenlere bakıyor bu arada konferans esnasında Elizabeth Rush ve ondan sonra da ben bunu durduracağım diyor Nuh'a Tanrı ve bütün insanların sonunu getireceğim çünkü insanlar yüzünden şiddetle doldu diyor ve ondan sonra yağmur başlıyor işte.
Evet.
Şimdi biz bir ara verelim ve ondan sonra da çalacağımız parçada da ne çalacağız? Florida'dan bir güzel dünyanın sonu grubundan bir parça çalacağız. Uygun olacak. Bunu bizim için ilk sen seçti.
Açık Gazete.
Betiyori grubundan dinlemekte olduğumuz Final Thoughts, son düşünceler. Yani ölümden önceki son düşünceler. O Betiyori de şey demek zaten.
Ölüm ilanı.
Evet.
Bu güzel şarkıyı bizim için seçtiği için Açık Dergi'den İksem Mavi Tuna'ya da günaydın diyelim.
Evet, güzelce uyandırdı.
Teşekkür ederiz İksem.
Herkese her zaman romantik şarkılar da çalacak diye güzel bir.
Tabii.
Torna Sorrento mu istiyordun?
Yok canım. İstiyorum. Bu şarkıdan sonra istiyorum.
Evet, death metal deniyor bu gruba. Yani son darbeyi de yedik. İç çekmem senin üzerine olsun dostum. Ve bu artık işin sonu olsun. Acı, ıstırap içimdeki korkuyu öldürüyor diye devam eden sözleri var. ve son düşünceler.
Evet.
Ölümden önceki son düşünceler diye.
Janraya galiba, türüne death metal deniyor. Bir evet. Bunun brutal death vokali var. Daha kötü.
Evet, ama Floridalı bir grup, onu da söyleyelim. Tampa Floridalı, ta 1984'te kurulmuş, hala devam ediyor. Bir ufak ayrılık geçirmişler 1997-2003 yılları arasında ama bütün dünyada performans vermeye devam ediyorlar. Tam işte 1939'da savaşın gelmekte olduğunu duyamamıştım. Şimdi ise yaklaşan gümbürtüsünü duymazdan gelmek imkansız dediğimiz bir durumda. Hakikaten Florida'dan gelen bu 61 metreyi de öngören şeyler var. Uzun yıllar sonra tabii ama
evet.
61 metre deniz yükselmesi nedir yahu? İşte. Senin teriminle kullanacak olursak. Evet, Türkiye'deki durumlara da bakalım birazcık. Tekrar döneceğiz dünyadaki göçmen, korkunç mülteci krizine de. Dönme fırsatı. Türkiye'de de bir tuhaf şey durumu esiyor. Yani ortalıkta hakaretler, tehditler bini bir para. Zaten şeyde Sözcü gazetesi de dikkate almış. Otomatik silahlarla yapılan seçim kutlamasının görüntüleri var. Biyanet'te de vardı. Evet. Hakikaten başı örtülü ve açık kadınlar, başı saçı platine, altın renkli kadınlar havaya tüfeklerle tarakalar halinde ateş açarak kutluyorlar ve hiçbir polis yok etrafta. Hı hı. Bir şey demiyor. Çoluk çocuklara da verilen silahlar ateşleniyor.
O esnada da sandıklarda götürülen çuvallar var, oy çuvalları var. Özür dilerim, saymaya götürülen sandıklardan çıkan oy çuvalları var. Tam olarak işlem bitmemiş yani, net sonuçlar ortaya çıkmamış.
Evet.
Ama son yapılan araştırmalara göre sonuçta belli olmuş. Kılıçdaroğlu'nun şeyin dediklerine göre, İnce'nin ve Kılıçdaroğlu'nun parti CHP parti evet, yönetimi dediklerine göre.
Yani orada İstanbul Habibler Meydanı'nda kadın herkes silahlı, reisin hemşerileri yerler kovandan görünmüyor diye anlatılmış sosyal medyada yayınlanan videoda. Gerçekten ürkütücü olduğunu evet. söylememiz lazım. Aynı anda halbuki Biyanet'te de başka bir video şey yapmıştı. Liseli öğrencilerin Kadıköy'de yaptığı bir mitingde, yani 25-30 en fazla genç öğrencinin işte slogan falan atıyorlar.
Ellerinde semaver var. Kettle var.
Kettle var. Onlar da tamamen polis tarafından yerlerde sürükleniyor. Şiddete maruz kalıyorlar. Bu 24 Haziran şenliklerinde hiç ortada olmayan polisten. Böyle bir şey var.
İlginç açıklamalar da yapılıyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak 24 Haziran seçimlerinde 98.951 oy ile %0.2 oy almış. Yani Cumhurbaşkanı seçilmesine gerek olan 100.000 oydan yaklaşık 1000 oy düşük. 1000 oy dışarıdan gelen oy olsa gerek. O 1000 oyu verecek olan kişilere de soruyorum. Milyonlarca CHP'linin bonzai esrar içip HDP'ye oy verdiğini, Vatan Partisi'nin tabanında duman altı kaldığını söyleyen Perinçek'e böyle bir oyu verirken nasıl bir düşünce içerisindelerdi acaba? O 1000 kişiden bahsediyorum. Sadece geri kalanını zaten Doğu Perinçek'e vermiş oyunu.
14 ilde sandıklar yeniden sayılıyormuş bu arada. Seçimin kaderini sandığa gitmeyen 8.178.000 seçmenle oyları geçersiz sayılan 1.053.000 kişi belirledi diye de bir haber var. Gene Sözcü gazetesinden bakarsak. Şimdi biraz da bu şiddet potansiyel, hatta kuvveden fiile de çıkmış olan kısmen şiddetten bahsedebiliriz. Yani Afrin'deki çifte bombalı saldırıdan daha net açıklama yapılmadı maalesef hükümetten, evet. bilinmiyor. Ama yani 24 Haziran gecesi Türkiye'nin hemen her yerinde, her kentinde silah sesleri yükseldi. AKP ve MHP'liler seçim zaferlerini kutluyordu. Polis ise ortalıkta yoktu diyor. Kadıköy'de ise liseli öğrencilerin karne eylemine polisin çok sert müdahalesi. Yani şey yazmış Haluk Kalafat, Biyanet'ten yazıyor. İlk olayda liseli öğrenciler eğitim sistemindeki aksaklıkları duyurmak için eylem yapmak istemişti. En fazla 20 kişilerdi. Ellerinde, üzerlerinde fikirlerini yazdıkları dövizler, pankartlar vardı. İkinci olayda ise fikir yoktu, döviz, pankart yoktu ve asıl polis yoktu. Silah, mermi ve taşkınlık çoktu. Bu iki video Türkiye'de devletin bu topraklarda yaşayan insanlara yaklaşımını gösteriyor. Ülkenin yarısının nasıl bastırıldığı ve ezildiğini, diğer yarısının sırtının nasıl sıvazlandığını yani. Açıktan açığa yaşananlar için bir not demiş. 24 Haziran gecesi içki satışı yasaktı. Çay bahçeleri kapalıydı ama silah kullanmak serbestti ve buna yeni Türkiye deniyordu diye de bir yorum getirmiş Haluk Kalafat Biyanet'ten. Evrensel yazarlarından Kamil Tekin Sürek'e dava açılmış. Diken'den görüyoruz bunu da. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in şikayetiyle açılmış. Erdoğan'a hakaret suçlanması. Faşist diktatörlük başlıklı yazısında şey demiş. Faşist diktatörlüklerde iktidara en ufak eleştiri getirdiğinizde hakkınızda davalar açılır. İşinizden olursunuz, hatta terörist ilan edilirsiniz. Ama iktidar sahiplerinin her türlü yasalara aykırı fiilleri yargılanmaz. Nereden biliyoruz? Tarihten. Hitler, Mussolini, Salazar, Franco, Pinochet, Saddam, Bin Ali vesaire ülkelerini böyle yönetti demiş. Bundan dolayı dava açılmış, hakaret davası. Stalin gibi bazıları eksik ama o kadar olur. Fethullah Gülen'le fotoğraf çektiren 12 AKP'liden 5'i yeniden milletvekili olmuş bu arada. Hmm.
Diğer 7'si katılmamış mı seçime?
Bilmiyorum. Niye sadece %58'i katılmış? En azından %90 olmalıydı diye de sorabiliriz. Gülen'in kendisi aday olamaz mıydı yani? Çok samimi şeyleri var.
Vatandaşlıktan çıkarılmamış mıydı?
Vatandaşlıktan çıkarmak diye bir şey olamaz.
Evet, evet, doğru, doğru.
Aykırı, doğru. Kabul edilemez yani. Bu arada Ağrı Valiliğinden bir açıklama var. PKK'lılar tarafından öldürüldüğü ileri sürülen iki kişiden Feyzi Ertekin intihar ettiğini belirtmiş. Doğu Bayezid ilçesinde 46 yaşındaki Mevlüt Bengi ve Feyzi Ertek isimli iki kişi 25 Haziran'da ölü bulunmuşlar. Türkmen köyünde bakkal işletiyormuş. Mevlüt Bengi başından vurulmuş. Ayrıca da bir direğe asılı haldeymiş. Yani Türkiye'den akıl almaz manzaralar var. Yeni Şafak gazetesi PKK'lılar tarafından işbirlikçi olduğu iddiasıyla öldürüldüğünü yazmış. Diken'den alıyoruz bu haberi. HDP eş başkanı bu arada Pervin Buldan da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bengi'nin ölümünden sonra kendisini arayarak tehdit ettiğini söylemiş.
Evet. Yani
Türkiye'nin üçüncü büyük partisinden bahsediyoruz. Onun eş başkanından ve Türkiye'nin İçişleri Bakanı tehdit ediyor. Yani Bengi ile aynı gün devlet hastanesinde çalışan temizlik personeli Feyzi Ertik de evinin bahçesindeki mutfakta iple asılmış halde eşi tarafından ölü bulunmuştu. Dehşet verici bir haber. Yazılı açıklama yayınlamış ama valilik, Ertik hakkında PKK'larca infaz edildiği yönünde haberler çıktı. Doğru değildir. Yapılan tüm incelemeler ve delil değerlendirmesiyle otopsi raporu sonucu Feyzi Ertek'in evinde kendini asmak suretiyle intihar ettiği tespit edilmiştir.
HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ı arayarak sizi CHP bile kurtaramayacak dediği iddia edilmiş. Ayrıca Yeni Akit'te yazılan habere göre Soylu'nun ayrıca valilere şehit cenazelerine CHP il başkanlarının katılmaması konusunda talimat verdiği ileri sürülmüş. Nasıl olacak bu iş?
Bilmiyorum. Yani HDP Soylu suçluları yakalamak yerine partimizle uğraşmayı sürdürüyor demiş eş genel başkanı Sezai Temelli. Bugüne kadar yapması gerekeni yapmayıp HDP ile uğraşmakla suçlamış kendisini. Ortada hepimizin kınadığı bir olay var. Gidip suçluları yakalamak yerine partimizle uğraşmaya devam ediyor. Tıpkı seçimde olduğu gibi bütün bu sözlerini kendisine iade ediyoruz demiş.
Seçim sandığa gittiğinde seçim günü Türkiye'de demokrasi şenliğinden yaşandığından bahsediliyordu. Demokrasi şenliği bitti galiba şu anda.
Demokrasi şenliğinin ötesinde demokrasi devrimi dedi Cumhurbaşkanı.
Öyle mi?
Ve Adalet ve
Demokrasi Devrimi.
Kalkınma Partisi Genel Başkanı. Evet, şeyin çok yüksek olduğunu, dünyaya örnek olduğunu belirtiyor ki onda haklı bence. Hı
hı. Katılıma.
Katılımın %90'lara, yani %86 oldu galiba bazı yerler. İstanbul'da %90'a yakın olduğu söyleniyor.
Evet.
Ama net New York sayılara ulaşmadık ama.
New York Times'da Erdoğan'ın modern bir Osmanlı Sultanı olmayı planladığını yazıyor. New York Times gazetesi 24 Haziran seçimlerine ilişkin baş yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın zaferinin Türkiye'de otoriterliğe gidiş konusunda kaygıları arttırdığını öne sürmüşler. Olur mu öyle şey? Erdoğan'ın Türk demokrasisini henüz öldürmedi. Erdoğan Türk demokrasisini henüz öldürmedi başlıklı yazıda 2028 yılına kadar iktidarda kalma olasılığı bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın modern bir Osmanlı Sultanı olma planı olduğunu ve tek adam yönetiminin ortaya çıkarabileceği sorunlarla daha yıllarca uğraşmak zorunda kalabileceği savunulmuş.
Peki ne Soylu İçişleri Bakanlığı'ndan ne açıklama gelmiş bu tehditler kınandığı zaman biliyor musun?
Görmedim efendim, ne denilmiş?
Hiçbir şey. Açıklama gelmemiş. Sezgin Tanrıkulu da İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Türkkan ve Cumhuriyet Halk Partili Sezgin Tanrıkulu da bu korkunç olayı, Doğu Beyazıt'taki bakkal Mevlüt Bengi'nin korkunç şekilde katledilmesi olayını kınamışlar. Bu bir vahşettir diyor Tanrıkulu. Yargısız infazdır, terördür. Bu vahşeti faili meçhul bırakmamak hükümetin görevidir diyor.
Haberyede yer alan iddiaya göre de aynı zamanda HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ı arayan Soylu, o köyde taş üstünde taş bırakmayacağım, o teröristleri yakalayacağım demiş. Ardından da biraz önce söylediğimiz, evet, sizi CHP bile kurtaramayacak demiş olduğu iddia ediliyor.
Evrensel bunu manşete almış zaten. İç skandal başlığıyla iri puntolarla koymuş. İçişleri Bakanı Soylu'dan HDP eş başkanı Buldan'a ve köylülere tehdit. Size artık yaşama hakkı yok diyor İçişleri Bakanı. Söylüyor bunu. Zorlu bir durum. Yani evet. Size artık yaşama hakkı yok. CHP'ye mi, Avrupa'ya mı gidiyorsunuz? Nereye giderseniz gidin. O köyde taş üstüne bırakmayacağız gibi ifadeler kullandığı açıklanmış. Böyle bir durum. Bu arada Karar Gazetesi'nden de bir başka tehdit ve şantaj haberi var. Kıskaç operasyonlarıyla köşeye sıkışan FETÖ diyor, Fethullah Gülen örgütü yani. Örgüt içinde infaz tehditlerine başladı. İzmir'de gözaltına alınan kadın şüpheliden kan donduran itiraflar geldi. FETÖ'cü polis, konuşursan kızın da annen de ölür diyerek sessiz kalmamı istedi demiş. Böyle de bir açıklama var. Bir başka tehdit ve ilginç bir tüyler ürpertici bir açıklamada mafya ya da organize suç örgütü liderliğinden tutuklu Alaaddin Çakıcı'dan gelmiş.
Evet.
Affedilmesini istiyorlardı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından af çıkmasını istedi ama olmadı. İlginç bir şey gelmiş. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mevcut görevine tekrar seçilmesi sonrası yaptığı bir açıklamada avukatı aracılığıyla yapmış ama kendi yazmış. Devletin sahibi sen değilsin demiş. Sokak çocuğu, sokak çetesi olmadığımı da beyninin derinliklerine sok diye ifadede bulunmuş. İnşallah nefsini yenersin, bu milletin hizmetkarı olursun. Eğer bunları yapabilirsen sana hakkımı helal ediyorum sözlerini de sarf etmiş. Ve Bengü Türk diye bir kanalın sitesinde yer alan bir haber bu. Biz bunu T24'ten aldık. Seçim değerlendirmelerini basın danışmanı Ferhat Aydoğan aracılığıyla kamuoyuna duyurmuş Çakıcı, Kırıkkale Keskin T tipi cezaevinde yatıyormuş ve rahatsızlığı nedeniyle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi görüyor. Kamuoyuna saygılarımı arz ederim deyip Kasımpaşa'da doğan Rize Potamya asıllı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu aziz milletimiz ülkeyi yönetme iradesini kendisine teslim etmiştir diyor. Biraz Türkçesinde hatalar var, düzeltelim. Halka konuşmasında ülkeyi terörden temizlediğinden bahsetti. Herhalde daha yolun başında olduğumuzu unuttu. Devletimizin sigortası olan ülkücülerle ilgili bir kelime dahi etmedi. Bir de ülkeyi sokak çetelerinden temizledik diyor. Bu sokak çeteleriyle ilgili söylemi KCK'nın Türkiye genelinde sokak yapılanması olan çeteleri mi anlatmak istiyordu diye sormuş.
Evet. Bir diğer açıklamasında farklı şeyler de söylediği iddia ediliyor. Orada da biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın da 12 Eylül evveli Akıncı gençliğinin içinde olmasına rağmen ruhsal dünyasının bir kolda ülke ocaklarında olduğunu belki birileri bilmiyor ama ben, bilenler biliyor demiş. Dokunmuyorum. Olduğu gibi okuyorum. Ve çünkü Topkapı surlarından Sarıyer'e kadar aynı bölgenin içinde mücadele ediyorduk diye konuşmuş.
Evet, yani Cumhur İttifakı'na oy verenler Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine değil devletin bekası için, sevse de sevmese de beka sorunu yaşayan devletimiz için Sayın Tayyip Erdoğan'a oy vermiştir. AKP'li olmayan ama devlet bekası için ona oy veren ve verdirenlerin onun selamına ve teşekkürüne ihtiyacı yoktur. Buradan şunu hatırlatmak isterim. Çevrendeki FETÖ'cüleri temizle, devletin değişik kurumlarındaki AB ve ABD'ye hizmet eden hainleri temizlediğin sürece sözde değil pratikte adalet kavramından elini çekmezsen devlet aynı sıkıntıları gelecekte yaşayacaktır. Lütfen unutma, devletin sahibi sen değilsin. Devletin mihenk taşı ülkücüler ve devletine gönülden bağlı her etnik mozaikten olanlardır. Her etnik mozaik mi? Neyse.
Her etnik mozaik.
Bu cuma günü Sayın Bahçeli gibi namazdan çıktıktan sonra ne mutlu Türk'üm diyene diyebilecek kadar Türkiye sevdalısı mısın? Ve işte devam ediyor. Sokak çeteleri hap satar, eroin satar, karı satar. Ekonomik koşullardan sosyal devlet olamadığımız için gasp yapar. Kapalı olarak kimi kastediyorsun demiş. Türkmen Alevilerinin mayadın oylarını aldın. Konuşmanda neden onlara teşekkür etmedin? Unutma, sen yolcusun. Ülkücüler ve Türk milliyetçileri her etnik mozaiğe sahip vatan sevdalıları da hancılardır diyor.
Anlamadım yani neden herkes uyuşturucuyu metafor kullanarak bu şekilde seçim sonuçlarıyla alakalı olarak çeşitli açıklamalar yapıyor. Perinçek milyonlarca CHP'li bonzayı esrar içip HDP'ye oy verdi diyor. Ya bu ne demek? Benim yakınlarımda da aynı zamanda CHP'li olup da bir şekilde HDP'ye oy verenler, bu seçim sırasında verenler vardır. Bu insanları şimdi esrarkeş ya da böyle bonzai içen kişiler mi demek manasında geliyor? Onların bunu yaptığı manasında mı gelecek bu olay? Ne demek yani bu? Niye dinlemek zorundayız ki bu insanları? Niye etrafımızdaki insanlara bu şekilde ithamlarda bulunmasına izin vermek zorundayız?
Çünkü ajanslar bunlarla dolu.
Verirseniz 100 bin imzayı zaten konuşur işte böyle. Yapacak bir şey yok.
IŞİD'in Türkiye sorumlusu Halis Bayancuk'ta hakkındaki davada karar açıklanmış. Çok ilginç. Ebu Hanzala kod adını taşıyor. Bir sene 20 gündür tutukluymuş. Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 12 yıl 6 ayla terör örgütü propaganda suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası vermiş. Bayancuk hiçbir konuşmasında IŞİD propagandası yapmadığını savunarak tahliyesini ve beraatını talep etmiş. Ve sadece demokrasi şirktir, demokrasiden uzak durun, insanları ateşe götürür demeye devam edeceğim demiş. Ve hafif bir, yani diğer düşünce suçu diye ifade edilen şeylere göre gazetecilerin ve yazarların mahkumiyetleri ve tutukluluk sürelerine bakıldığı zaman bir hayli hafif gözüküyor. Ama bakalım ne olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde iç tartışma şifreleri falan araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzlaşma olup olmadı. Onlara da belki değiniriz saat 9.30 evet. arasında. Fakat çok önemli bir haber de şeyde var. Onu da değinip bitirelim. İktisat değerlendirmesine, ekonomik durum değerlendirmesine geçmeden önce Cumhuriyet Gazetesi etraflı bir haber hazırlamış. Bir dizi. Ve seçim bitti, talan başladı diyor. Tepki çekmesin diye ertelenmişti üst başlığıyla. Üç önemli unsurdan bahsediyor. Birisi Bilal Erdoğan'ın yönetimindeki TÜGVA'nın bir vakfın Zonguldak'ta sit alanındaki Fener Mahallesi'ni vakıf için talep ettiği ortaya çıktı. İkincisi Etiler'deki meşhur polis okulu.
Evet, başlamış.
Seçim biter bitmez yıkım başlamış. Hazal Ocağan haberi bu. Birincisi Fener haberi Aykut Küçükkaya'nındı. AVM rezidans otel yapımına uygun hale getirilmişti zaten. Plan değişikliği, arazi çok leziz bir plan. Şey, arazi gibi görünüyor orada zaten. Ve 3 Mehmet Kızmaz'ın imzasını taşıyan haberde İstanbul Çekmeköy'de tarla ve ekolojik tarım alanı olarak görünen arazide devam eden inşaat da mühürlenmişti. Seçimden bir gün sonra mühür sökülmüş, yeniden başlamış. Hızlı başladılar diyor. Genel bir haber var. Ona da bakarız. Badavut'ta da, Ayvalık'ta çevre örgütleri ve sivil toplum kuruluşları sit derece değişikliğine itiraz etmişler. Badavut isyanı diye veriliyor. Biraz da çevre haberleri veririz. Sonra da mülteci haberleri de vereceğiz biraz dünyadan. Ama şimdi ara.
Açık Gazete.
Thank you.
Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin.
Günaydın.
Günaydın Seyfettin Bey.
Günaydın Can.
Evet, önemli bir seçimi bitirdik. İkinci tura da kalmadı. Neler olup bittiğini sen seçim sistemleriyle de yakından ilgilenen birisi olduğun için biraz ondan da bahsedelim. Ve döviz kuru şu anda 4.62-54 gibi gözüküyor. Doların şeyi evet. Ve neden peki etkilemedi sorusunu da sormalıyız. Yani doların çıkışı iktidarın oylarını neden etkilemedi diye Barış Soy'dan da sormuştu. T24'te yazmıştı.
Evet, Ali Akarcan'ın bir modelinden evet. Yola çıkarak ve o modelin tahminin hemen hemen doğru görüyordu ama Ali Akarcan'ın modeli, önce bunu hakikaten konuşalım çok kısaca çünkü bu soru bana da çok soruldu. Seçim öncesi yabancı gazeteciler epey ziyaret ettiler, işte görüşlerimi almak istediler ve sordukları soru seçim öncesi diye hatırlatayım tekrar. Peki işte Mayıs'tan itibaren muazzam bir Türk lirasında değer kaybı, şok yaşanıyor, enflasyon yükseliyor. Bu etkilemeyecek mi sonuçları? Çünkü daha önce de onlara anlatıyordum ki yani ben çok umutlu değilim ama ikinci tura kalabilir seçimler. Ama son tahlilde şeyden bu yana değişen çok fazla bir şey olmadı. 1 Kasım'dan bu yana, hatta referandumdan bu yana vatandaş bir kere birinci soru tabii şu: ekonomi ne kadar seçmen davranışını etkiliyor? Bunun kısmen etkilediğini Ali Akarcan'ın da modelinden biliyoruz. Ama Türkiye'de seçmen çok büyük ölçüde ideolojik, siyasi tercihler, kültürel tercihler nedeniyle oy kullanıyor. Yani yoksullar bile biliyorsunuz, yani en işte düşük eğitimliler ağırlıkla AKP'ye oy verir ve onların da gelirleri düşük kesimlerdir. Bu gerçeği de biliyoruz ve şeyin de bu kurdaki, daha doğrusu Mayıs ayında içine girilen türbülansın henüz daha vatandaşın günlük hayatına yansımadığını, yansıdıktan sonra evet bir miktar belki şey olacağını, etkileyeceğini ama seçimlerin çoktan bitmiş olacağını hep söyledim. Çünkü günlük hayatı kastederken yani bir hakikaten çok ciddi şeyin enflasyon önümüzdeki dönemde artacak, 14-15'e kadar çıkacak herhalde. Çünkü bu Türk lirasının değer kaybı her ne kadar bir miktar geri alındıysa da duruyor önemli bir bölümü. Enflasyona yansıyacak, hiç şüphe yok. O bakımdan bunun bir kere daha öyle soğanla muğanla olacak iş değil bu. Yansıması lazım. İkincisi de tabii büyüme büyük bir ihtimalle düşmek zorunda. Çünkü faizler inanılmaz boyutlara ulaştı. Bu faizlerle kimsenin kredi çekip ne ev alırlar ne işte beyaz eşya alırlar, bekleyeceklerdir, ne araba alırlar. Bu da büyümeyi orada tartışıyor iktisatçılar kendi arasında. Belki gelecek programda 2 hafta sonra daha netleşecek şeyin seçimleri. Cumhurbaşkanlığın nasıl bir bakanlar kurulu kuracak, nasıl bir ekonomi politikası izlemek istiyor belli olacak. Onu o zaman daha ayrıntılı tartışırız ama manzara belli ki bozulan dengelerin düzeltilmesi kaçınılmaz hale geldi. Bu da büyümeyi düşürecek. Sonuçta da işsizlik artacak. Ne kadar düşürecek onu şimdiden kestirmek biraz zor. Ama bütün bunlar dedim yani seçimden sonra ikinci yarısında Temmuz'dan itibaren hissedilecek, görülecek. O bakımdan çok da fazla etkili
evet,
olmaz dedim.
Gündelik hayatta evet. Ben de
bu yani abartıldı biraz bu şey olay. Daha ekonomi çok kötü. Yani bir de işsizlik, muhalefet de doğru dürüst izlemiyor. İşsizlik artıyor, işsizlik artıyor. Doğru değil. İşsizlik şeyden beri, Ocak 2017'den beri düşüşte. 2016'da müthiş artmıştı. Böyle 9 aylık bir sürede Nisan'dan Aralık'a 3 milyon işsiz vardı Nisan'da. 2016'dan söz ediyorum. Aralık ayında 3 milyon 700 bin olmuştu. İşsizlik oranı da ciddi ölçüde artmıştı. Sonra biliyoruz ne olduğunu. İşte çok dopingler yapıldı ekonomiye. Büyüme yükseltildi. Hem de bayağı ciddi ölçülerde. Bu tabii istihdamı da arttırdı. Ve sonuçta o 2016'da artan işsizlik 2017'de geriledi. Yani tam Nisan düzeyine ulaşmadı ama ona çok yaklaştı. Dolayısıyla yani umumi manzara itibarıyla o 2017'nin ekonomik performansının ardından gelen bir seçim. Zaten onun için erken seçim yaptılar. Yani 24 Haziran'da alelacele seçim yapılmasının önemli bir nedeni buydu. Ömer sözünü kestim.
Estağfurullah. Yok, ben şeyi de bu sözünü ettiğimiz de iktisat profesörü Profesör Ali Akarca'nın geliştirdiği ekonomik modelin ne olduğunu da Barış Soy'dan yazmış, onu söyleyeyim. Yani kişi başına milli karmaşık ama basitleştirerek söylenirse milli gelirdeki %1'lik bir artışın iktidar partisine %1 oy getirdiğini, enflasyondaki her %1'lik artışın ise oyların sadece %0,12'siyle 0,15'ini götürdüğü, yani seçmen için ekonomik büyümenin enflasyondan çok daha önemli olduğunu ortaya koyuyormuş ve Akarca'ya da seçimden tam 10 gün önce AKP'nin alacağı oya ilişkin tahminini sormuş. O da yazamamıştı onu T24'de seçim yasakları nedeniyle. AKP'nin %42,81 alacağı yönünde bir tahmin belirtmiş. O da tam isabet diyor. %42,5 aldı AKP, evet, diyor. İşte bu durumda sonuç olarak da yalnız dolardaki çıkış seçimi enflasyon üzerinden ve çok sınırlı biçimde etkiledi diyor.
Evet, evet. Şimdi bu, yalnız bu noktadan itibaren bence tabii ilk pazar akşamı gene de ben ikinci tur olabileceğini düşünüyordum. O bakımdan bir düş kırıklığı oldu. Tabii ikinci konuda MHP'nin oyunun bu kadar yüksek çıkması doğrusu hiç, evet, beklenmiyordu. Evet. Dolayısıyla yavaş yavaş şeyi atlattıktan sonra şoku, sonuçlara bakıldığı zaman en baştan şunu söyleyeyim, son derece ilginç iller düzeyinde, yani daha ayrıntılı bir inceleme yapıldığında Türkiye'nin siyasi sosyolojisiyle ilgili son derece ilginç şeyler var, sonuçlar var. Şimdi bunlardan istersen kalan sürede,
evet, bunlardan biraz çok
söz
iyi
edelim. Şimdi bir kere tabii 1 Kasım en son seçim, 1 Kasım genelde son seçimle karşılaştırılır. Onunla karşılaştırdığınız zaman da ortada öyle çok da büyük bir şey yok, çarpıcı bir sonuç yok. Çünkü nitekim Adalet ve Kalkınma Partisi her şeye rağmen oy kaybetmiş. MHP belli ki bu oyların, kaybettiği oyların önemli kısmını MHP almış. Ama aynı zamanda MHP'de İYİ Parti'ye seçmen kaybetmiş. Şimdi tabii İYİ Parti 1 Kasım'da olmadığı için onu tam karşılaştırma yapamıyoruz. Ama bu söyleyeceğim önemli, 1 Kasım seçimleriyle karşılaştırmak bence o kadar doğru değil. Şaşırtıcı bir tarafı da yok. Çünkü son derece istisnai bir seçimdi.
Evet.
Yani esas trend bence işte 2002, 2007, 2011, 2015. İşte önce yükseldi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları. Merkez sağı konsolide etmişti. Ama 7 Haziran'da dinleyiciler de hatırlayacak olurlarsa nispeten beklenmedik bir sonuç çıktı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyu %41'e düştü. Ve mecliste de çoğunluğu sağlayamadı. Ondan sonra olanları biliyoruz. Bir inanılmaz şey organize edildi ülkede. Önce hükümetin kurulmaması için işte gerekli şeyler alındı, tedbirler. O arada tekrar karaboldu Türkiye. Tabii bunun sorumluları belki sadece Adalet ve Kalkınma Partisi değil, PKK'nın da bence dahi var. İşte o şey ayaklanmaları, hani kent ayaklanmaları, hendek denilen olaylar müthiş bir korku atmosferi kapladı ülkeyi ve bu istisnai koşullarda 1 Kasım seçimleri yapıldı. O seçimlerde %49 işte AKP almıştı ve MHP'nin oyları da %16 küsurdu 7 Haziran'da. Muazzam gerilemişti. Şimdi dolayısıyla çok da zamanımız olmadığı için müsaade gelin birkaç önemli çarpıcı gözlemi paylaşmak istiyorum. Karşılaştırmayı bu nedenle 15 Haziran'la yapalım diye yola çıktığımız zaman birkaç çarpıcı sonuç şu. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin evet karşı 1 Kasım'a kıyasla oyu düştü tekrar eski 5 Haziran seviyesine geldi. Ama acaba iller düzeyinde bu ülke düzeyindeki durum, iller düzeyinde acaba farklı dinamikler ortaya çıktı mı? Cevap evet. Bir kere çok az konuşulan değil, sadece HDP nihayet eş başkanı bunu söyledi, Güneydoğu'da 120 bin oy kaybettik diye. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şeye kıyasla 15 Haziran'a kıyasla inanılmaz oy arttırdı. 15 Haziran diyorum, özür dilerim. 7 Haziran 2015'e kıyasla oy arttırdığı iller silme Güneydoğu ve Doğu Kürt seçmeninin muhkim olduğu coğrafya. Şimdi yani en çarpıcısı Hakkari %9.7'den %20'ye çıkmış. Saymayayım vakit kaybetmemek için.
Hakkari %9'dan %20'ye öyle.
9.7'den %20'ye. Diyarbakır 14.8'den 21.4'e vesaire. Şimdi bir kere tabii uzun uzun sadece bunun üstünde durmak istemiyorum. Ama bunun mutlaka daha yakından siyaset bilimciler, işte ilgililer tarafından araştırılması ve cevap verilmesi lazım. HDP tabii ki kimden aldı bu oyları? HDP'den aldı, bunu anlatmaya gerek yok. Aynı şekilde simetrik olarak öbür tarafta da HDP'nin oyları düşmüş vaziyette. Bu aslında bir yanlış stratejinin de açıkça bedeli olarak gözüküyor. Yani kimse orada baskı vardı, o hala vardı, onun için böyle oldu demesin. Yani bunlar etkili olmuş olabilir ama muazzam şeyler, oy farkı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin lehine. Burada tabii HDP'nin de geriye dönüp iyi düşünmesi lazım. HDP tabii bir şeyi daha düşünmesi lazım. Bu ince hesabı yapmadım ama eğer stratejik oy kullanma olmasaydı Batı'da büyük bir ihtimalle belki barajı geçemeyecekti.
Evet, orada onun üzerinde de epey konuşuldu ve biz de bazı programlarımızda bunun
büyük
üzerinde
başarı
durduk.
Ömer.
Evet.
Yani baktığın zaman nerede olmuş bu diye gene 7 Haziran'la karşılaştırıyorum. Ege kıyısı, Ege işte kıyı şeridi, Muğla'dan başla yukarı doğru çık. Muğla, Aydın, ondan sonra kısmen İzmir ama Balıkesir, Çanakkale ve Trakya. İnanılmaz miktarda oradaki doğrudan HDP'li olmayan seçmen stratejik oy kullanmış. O kadar ki HDP'nin 7 Haziran 2015'teki HDP'yi o oyların üstüne çıkarttı.
Evet,
şimdi bu da bir önemli bir başka bulgu, bir ciddi dayanışmanın göstergesi ve hakikaten o kesimin Türkiye'ye kıyasla ne kadar daha bilinçli ve olduğunu gösteriyor, dayanışmacı olduğunu gösteriyor. Ama HDP'nin de bu oyların sonuçta bu oyların kıymetini bilmesi ve bunları iyi değerlendirmesi lazım.
Evet, yani bir de Seyfettin, mesela yanılmıyorsam BBC Türkçe'de gördüğüm bir analiz vardı. Bu durumda HDP ne kadar Türkiye'ye de açılan bir parti olmak durumunda artık yeniden diye. Yani Kürtlerin değil, yani Türkiye'nin partisi olma yolunda bir şey. Bu senin sözünü ettiğin stratejik ve dayanışma oylarıyla beraber çok önemli bir şey tabii bu.
Tabii. Şimdi tabii ikinci şey Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu oyu işte beklenmiyordu dedik. %11 küsur. Şimdi tabii bunu 7 Haziran 2015'te karşılaştırdığımız zaman MHP'nin oylarını, orada da bir dizi ilginç şey var. %16 küsur almıştı. Tabii ki oyu alamadı 7 Haziran'da. Çünkü İyi Parti Türkiye siyaset sahnesine çıktı. Şimdi bu da bence çok önemli ve siyaset sosyolojisini oldukça etkilemiş, değiştirmiş gibi gözüküyor. Ama MHP'nin 7 Haziran 2015 kıyaslamıyorum 1 Kasım 1 Kasım'a kıyasla ülke genelinde aşağı yukarı aynı oyu aldı. Ama 7 Haziran'la karşılaştırdığımız zaman MHP'nin oylarını arttırdığı, bakın %16 aldığı seçimlerde kıyasla şu İyi Parti'nin varlığına rağmen oyunu arttırdığı iller var. Şimdi bu da tabii ki araştırılmaya değer bir durum. Mesela Malatya, Ordu, Rize, özellikle Ordu ve Rize'de ilginç bir şekilde çok kabaca baktım. Tabii daha belki mahalle vesaire düzeyinde bakmak gerekiyor. Ama CHP'den almış.
Milliyetçi Hareket CHP'den Partisi seçmek öyle mi?
Evet. Çünkü çok yüksek oy oranları ve dediğim gibi 7 Haziran'ın üzerinde. Tabii ikinci bir araştırılması gereken nokta, ki bu da şimdi konuşulmaya başlandı. MHP'nin Güney Doğu'da, yani Kürt Güneydoğu ve Doğu illerinde, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ciddi artış yaptığını, biraz önce oylarını arttırdığını söyledim. O coğrafyada MHP de oylarını arttırmış durumda. Tabii çok cüzi oyları, ama oran olarak baktığım zaman oralarda da MHP'nin işte %1 küsur, 2 küsurlardan %3-4'lere falan gelebildiği iller var. Şimdi bunu ne kadar abartmak gerekir bilmiyorum. Hala tabii marjinal bir parti oralarda, ama şu olabilir. Tabii ki HDP'den oy alması bekleyemeyiz, yani bu hiç inandırıcı değil. Belli ki HDP oylarının bir kısmı AKP'ye gitmiş, onun için oylarını arttırmış durumda orada 7 Haziran'a kıyasla. MHP nasıl oluyor da arttırıyor? Belki büyük bir ihtimalle oradaki işte polisti, Lazaf işte subaylardı, hı hı, devlet memurlarıydı vesaire. Onlar oradaki konjonktür nedeniyle mi artık neyle ilgili bilmiyorum MHP'ye oy vermişler. Öbür yandan da MHP'nin tabii çok ciddi, adeta şeye, erimeye girmiş, yok olma sürecine girmiş Batı ve Ege kıyısı. Yani MHP'nin bu başarılı, çok başarılı diyoruz, ama öbür yandan da İyi Parti şeyi hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nden belli, ama çok büyük ölçüde MHP'nin eski seçmenini şeyde, Ege'de kazanmış gibi duruyor. Tabii eski merkez sağın güçlü olduğu bir bölgeden söz ediyoruz. Çok yüksek bir performansı var İyi Parti'nin. Hem İç Ege'de hem Kıyı Ege'de. Tabii bu da Türkiye sosyolojisinde belki de bundan işte 15-20 yıl öncesine dönüşü de ifade ediyor olabilir. Yani uzun lafın kısası, gene Türkiye bir tarafta Karadeniz ve şey Orta Anadolu müthiş muhafazakar bir şey görünüm veriyor. Burada bir gerileme yok gibi, ama iktidar kesimi için söylüyorum. Ama öbür yandan Güneydoğu'da, Doğu'da, Kürt coğrafyasında HDP ciddi oy kaptırmış durumda ve bunun nedenlerini araştırmak durumunda. Adalet ve Kalkınma Partisi ve neden bir takım seçmen, bana 7 Haziran'da oy veren seçmen gitti AKP'ye verdi, bunu düşünmesi lazım. Ege'de de yeni bir blok oluşmuş durumda. CHP İyi Parti bloğu. Bunun da tabii geleceği ayrıca siyaseten tartışılmaya değer bir durum.
Peki Seyfettin, bir de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki durumu da hafifçe anlayın.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7 Haziran'a kıyasla. Şimdi bu, o Cumhuriyet Halk Partisi'ni biliyorsun işte %25 küsur muydu neydi? Evet. Kaç bir Kasım'da öyle bir şeydi. 22.8 mi en son durumu? Yani biraz oy kaybetmiş gibi duruyor. Tabii bunun bir kısmı biz daha önce biraz önce konuştuğumuz bu HDP'ye yönelik stratejik oylar, yani böyle bir ihtiyaç olmasaydı ya da böyle bir olgu olmasaydı bir puan kadar herhalde öyle tahmin ediyorum CHP daha yüksek oy alacaktı. Bir miktar İYİ Parti'ye kaptırdı. Hatta biraz önce söylediğim gibi Karadeniz'de yani anlamak zor, Ordu çok tipik bir örnek. Yani MHP'ye gitmiş gibi duruyor. Neden, ne oluyor bilmiyorum. Ama yerinde saydığını çok kabaca Cumhuriyet Halk Partisi'nin söyleyebiliriz. Bu da tabii ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin oturup düşünmesi lazım. Yani şey bahanesine de sığınmasın efendim, bir takım seçmenimiz HDP'ye oy verdi bahanesine. Orada da zaten şimdi bir tartışma başladı, liderlik tartışması malum. Çok CHP ile ilgili daha fazla söylenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama ilginç bir not da ekleyebilir miyim? Tabii bu 81 ili incelerken bir olağanüstü istisnayla karşılaştım. Sanıyorum tek, yanılmıyorsam daha doğrusu, başka bir örneğini göremedim. Türkiye'de bir il var. Bu ilde Adalet ve Kalkınma Partisi, gene bir kez daha altını çizerek söylüyorum, 7 Haziran 2015'te karşılaştırıyorum. Hı hı. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte %41 oy aldığı, CHP'nin %25 oy aldığı, MHP'nin %16, HDP'nin %13 oy aldığı bir seçimle karşılaştırarak söylüyorum. Bu ilde hem Adalet Kalkınma Partisi hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranları düşmüş durumda dikkate değer ölçüde ve oyları yükselen iki tane parti var. Biri MHP, biri HDP. Şimdi bu tabii çok çarpıcı bir örnek.
Hangi il
diye işte onu şimdi sona sakladım. Evet. Hatay.
Hatay, evet.
Hatay. Şimdi Hatay'da böyle bir durum görünce de doğrusu aklıma, bilmiyorum sizin aklınıza ilk ne gelir, benim aklıma Afsin geldi. Şimdi çok yakından biliyorsun. Komşu iller, bütün o harekatlar oradan yürütüldü vesaire. Şimdi burada hani büyük bir öylece üstelik şey, hani bir çeşit seçim kampanyasının parçası haline de getirmişler Adalet ve Kalkınma Partisi. Bu Afrin operasyonunu.
Evet.
Şimdi nasıl açıklarsınız? Bir kere Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yaramadığı kesin. 7 Haziran 2015'in bile gerisinde.
Şöyle bir durum varmış ama. Yurt dışındaki oyların eklenmesiyle Hatay'da Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili sayısı 5'e çıkmış. MHP'nin milletvekili sayısı 1'e düşmüş. Bu konuyla alakalı çeşitli itirazlar da varmış. Israrlıymış MHP.
Tamam ama onlar marjinal, evet, şeyler. Marjinal, orada 1-2 bin oy kaymasıyla, ben isterseniz söyleyeyim şeyi, Hatay'ı.
Evet lütfen. Çok ilginç bir örnek yani, istisna gerçekten. Hatay
şimdi 7 Haziran 2015 Adalet Kalkınma Partisi 38.1, 24 Haziran 36.2. Şimdi düşmüş mü? Düşmüş. Neden düştü? Şey 43 tabii bir Kasım. Yani 43.5'tan 36.2'ye iniyor da,
evet.
Kasım'da bakarsak bir Kasım'a kalırsa, ama benim dediğim esas trend, yani tarihi trende göre oyları düşmüş Hatay'da. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi 35.9, 7 Haziran 2015 30.6, 24 Haziran. Şimdi şeyi, HDP'yi söyleyeyim, 6.9'dan %11'e çıkmış. Şimdi bunu öyle Hatay'da stratejik oyla bilmem neyle açıklanacak bir şey değil bu.
Evet.
Belli ki HDP'ye müthiş bir yönelme olmuş Hatay'da. Bu bence Tabii emin değilim şu anda, araştırılması gerekir ama bir Afrin tepkisinin şeyde, oradaki seçmen nezdinde, yani bir kısım seçmen nezdinde bence ciddi bir tepki de doğurmuş Afrin hareketi ve şeye yaramamış. Buna karşılık Milliyetçi Hareket Partisi Hatay'da %13.9 oy almış 7 Haziran 2015'te. Şimdi sıkı durun, %14.5'a çıkartmış. Yani %16 küsur oy aldığı bir seçime kıyasla söylüyoruz bunu.
Evet.
Belli yani dolayısıyla ki tabii onu da söyleyeyim, 1 Kasım'a kıyasla da oylarını arttırmış. Yani düşük almıştı 1 Kasım'da. Neyse, o kadar önemli değil. İYİ Parti'de %6.5 almış. Yani öyle çok büyük bir performansı yok İYİ Parti'nin. Yani bu ne kadar farklı şeylere yürütülen politikaların son dönemde Türkiye coğrafyasında da çok farklı tepkilere yol açtığını, neden olduğunu söylüyor. Bu bakımdan bence tabii daha ayrıntılı, esaslı, daha mikro düzeyde araştırma yapılması gerekiyor. Daha çok şey öğreneceğimizi tahmin ediyorum. Yani bir hülasa yapacak olursak, Adalet ve Kalkınma Partisi bir kere parti olarak başarılı bir seçim verdiği söylenemez. Özellikle bu şeyde, Doğu ve Güneydoğu'da ne olduğunu işte ADP de araştırsın, siyaset bilimciler de araştırsın, ama onu bir kenara koyduğumuz zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin düşüşte olduğu bile söylemek mümkün. Buna karşılık bir milliyetçi şeyin, damarın canlandığı hem Karadeniz'de açıkça gözüküyor, hem şeyde Kuzeydoğu'da gözüküyor, Orta Anadolu'da gözüküyor. Böyle bir gelişme tabii tatsız bir gelişme. Bu dikkate alınmalı. Bundan sonra siyaseti etkileyecek. Bir de tarih sahnesine bir İYİ Parti çıktı. Bu nasıl evrilecek? Nereye yönelecek? Cumhuriyet Halk Partisi ile dayanışma, bu ittifaklar tabii çok gevşek şeylerdi. İyi de yaptılar. O sayede İYİ Parti'de, yani bu son şeye göre zaten çok ucundan, barajın altında kalıyormuş. Öyle dün YSK'nın son verdiği rakamlar, yurt dışı oyları da dağıtıldıktan sonra. O bakımdan da önemliydi bu dayanışma. Tabii şunu da belirtmek lazım. Benim için şaşırtıcı bir sonuçta 4-5 milletvekili çıkartır diyordum ama Saadet Partisi çok bir varlık gösteremedi. Evet. Bu da tabii araştırılmaya değer bir nokta. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne diyelim, Allah'a emanet olsun. Bakalım bundan sonra ne olacak.
Evet, kavga etmeden devam edebilmeleri umudu var. Uzlaşı haberleri geliyor. Evet. Ben takip etmeye çalışacağız. Peki Seyfettin, çok teşekkür ederiz.
Rica ederim. İki hafta sonra ekonomiyi daha ağırlıklı konuşuruz.
Görüşmek üzere Seyfettin Bey.
Görüşmek üzere.
Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Açık Gazete. Some angel's haloed brow, Eureka of purity. I see your armor-plated breast has long since lost its sheen, and in your death mask face there are no signs which can be seen. Though I hope for something to find, I could see no place to unwind. Sits upon your silver sheen, and in your rusty scabbard now, a
sand has taken sea. And though your jewel and crusted blade has not been plundered still, the sea has washed across your face and taken of its fill.
Conquistador, Procol Harum grubundan dinlediğimiz bir şarkı, ünlü şarkılarından bir tanesi. Ve Procol Harum grubu aslında bir hayli 1960'ların başlarında oldukça önemli bir üne kavuşmuşlardı. Haklı bir ün olduğunu da söyleyebiliriz. David Knights'ın grubun bas gitar elemanı ve uzun sürede ilk 3 albümlerinde yer almış olan basçının doğum günü 28 Haziran 1945 Islington ya da Kuzey Londra'da doğmuş birisi. Onun doğum gününde çaldığımız Conquistador parçası da İspanyol Beyaz Fatihlerin neler yaptığını anlatan ve ölümün, yani senin zırhını bir zaman, pırıl pırıl olan zırhını kaybettiğini görüyorum ve ölüm maskesi olan yüzünde de hiçbir işarete rastlanmıyor. Ama Conquistador diyor, Fatih bir gümüş kalkanın üzerinde de bir akbaba duruyor. Ve artık paslanmış kılıcının yerinde de tozlar, kumlar pas birikmiş. Yani bayağı artık senin işin bitmiş demeye getiriyor ama ne kadar iyimser bir şey, yoruma muhtaç bir durum. Evet. Çünkü Beyaz Adam'ın üstünlüğü, hele şu sırada Amerika Birleşik Devletleri'nde olup bitenlere bakıldığı zaman insanı dehşete düşürecek şekle varmış durumda. Yani bir yandan Avrupa'da, Macaristan'da göçmenlere su vermeyi hapis cezasına bağlayan yasa çıkartıldı. Sonra artık barbarlık düzeyinde Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfusun çoğunluğu Müslüman, 5 ülke vatandaşlarına yönelik seyahat yasağı, Trump'ın atadığı azgın sağcı, kadın düşmanı aynı zamanda hakim Gorsuch'ın da oyuyla birlikte 5'e 4 çoğunlukla kabul edildi. Donald Trump da dün söylemişti, kararı wow, vay be nidasıyla karşılayıp muazzam bir zafer ilan etmişti. Yani buna bir zafer diyor. Ya öte yandan da sınırda ana babalarından koparılıp ülke içinde toplama kampları gibi merkezleri ve askeri kamplara dağıtılma sürecine sokulan çocukların tırnak içindeki bakıcıları gazetecilerle konuşmasınlar diye tehdit ediyor çocukları. Yani bak, durumu kötüleştirir, sakın konuşma, durumu anlatma diyor.
Çocuklardan kalsınız da 6-7 yaşındaki çocuklar.
Evet, yani 6'dan 15 ya. Yani hayatlarında ilk defa anne babalarından ayrı tutuluyorlar ve kendileri Ailece bir de işkenceden, şiddetten, cinayetlerden filan kaçarak yol tepen gelen insanlar.
Ayrıca tutuldukları yerde bakım evleri vesaire, çocuk yuvaları da değil. Askeri üslerin içerisinde dikenli terlerin arasında bulunuyorlar bunlar aynı zamanda, bu çocuklar.
Ve yeni yerler açılacakmış askeri üslerde emir üzerine 20 bin kişi. Fakat şu anda 2300 çocuk ailesinden koparılmış vaziyette. Dil de bilmiyorlar çoğu. İspanyolca filandan başka bir şey bilmiyorlar. Ana dillerinden ve ne anneleri var ne babaları yakınlarında. Akıl almaz bir barbarlık durumu var yani.
Yani İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında, yani sırasında daha doğrusu, bu Varşova'da ve Polonya'nın ve diğer ülkelerin birçok yerinde kurulan o gettoların benzeri kurulacak derseler şu anda yapılan analizlerde hiç şaşırmam.
Hiç şaşırtıcı olmaz bence de. Yani şey, bir whistleblower, yani oyun bozan tarafından bir görevli bakıcı, yani acayip şeyleri ortaya çıkardı. Rachel Maddow Show'da, MSNBC'de. Yani çok ilginç bir şey var. Göçmenlere sıfır tolerans politikası. Nasıl bu? Yani bunu hakikaten bana icat et deselerdi bunu düşünemezdim. Gelen çocuklara ve göçmenlere sıfır tolerans politikası. Evet. Ana babalarından zorla ayrılıp kafeslere, kamplara kapatılan küçük göçmen çocuklarla ilgilenen görevliler de işte tehdit savuruyorlar. Bir görevli demiş ki, ben bugün bu televizyon programına çıktım çünkü fark yaratmanın önemli olduğunu hissediyorum. Bence herkesin ayağa kalkması, korkmayı bırakması ve ana babalarından ayırtılan bu çocuklara fiilen yardım etmesi zamanı geldi demiş Rachel Maddow'da. Dün günün sözü de yapmıştık bunu. Common Dreams'den de aldık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanına dağıtılmış olan bu ebeveynsiz çocukların durumuyla ilgili olarak müthiş bir mektup yazdı bir Dana Sinopoli adlı bir psikolog ve diyor ki, yani şunu söylüyor, vicdan, insanlık, hukuk ve tıp ilmi adına açık bir mektup yazıyor. Kölelik dönemlerini hatırlatıyor. Amerika'daki o korkunç zenci toplama, Afrika'dan gelen köleleri, zorla asimilasyon dönemlerini hatırlatıyor dünyanın birçok yerinde olan ve bir de tabii asıl Holocaust dönemini, evet. Nazilerin şeyini. Üçünü bil ama kölelik ve zorla asimilasyon da aynı derecede ağır şartlar getiriyor. Ayrı ayrı ve birlikte anmış ve şunu söylüyor, çok acayip. Genç kadın bir psikolog doktor Dana Sinopoli. Herkes bir zamanlar çocuktu, bunu unutmayalım diyor. Gerçekten unutulan şey bu. Ve bu mektubu yazdıktan sonra 13 binden fazla sağlık profesyoneli, sağlık görevlisi, 200'den fazla sağlık kuruluşu, kurumsal, hı hı, ve halktan da 8 binden fazla dilekçe yağmış. Müthiş bir şey de, evet. Yani toplam bir de yükseliş de var. Yalnız yetkililerin, siyasilerin değil, tüm yurttaşlara da bireysel ve kolektif sorumluluklarını hatırlatıyorlar. Yani Democracy Now!'da bir kısmı özel olarak şeyde yapılmış bir internette vardı. Yani çocukları sınırda ayırmak ailelerinden, yani nerede olursa olsun göze çarpmayan travmalar yaratır diyor. Yani kuşaklar boyunca devam eden son derece ilginç şeyler. Mesela compounding trauma diyorlar buna. Yani bileşik,
birleştirilmiş
travmalar. Ve mesela bir Somalili şairin, Warsan Shire'nin şiirini hatırlatıyor. Şöyle demiş Warsan Shire, hiç kimse evini bırakmaz eğer ev dediğiniz şey bir köpek balığının ağzıysa, değilse demiş. Hı hı. Çok çarpıcı bir şey. Yani orijinal zaten ülkelerinde, asıl çıktıkları ülkelerde büyük bir travma yaşıyorlar. Ondan sonra yolu düşünün diyor. Peki çölden, denizden, botlardan filan geçerek gidiyorlar. Onun ayrı travması var. Ve ondan sonra da bir de doğrudan doğruya travmatik durum, ayrılma travması var.
Ayrılma travması.
Yani travma üstüne travma, üçlü bir şeyden bahsediyor ve empatiye çağırıyor her bütün insanları. Yani şimdi biz diyor çocukken diyor şunu hatırlatıyor. Çocukken fiziki ve psikolojik olarak emniyet ve güvenlik için ana babalarımızdan başkası olamaz diyor. Ya anamız ya babamız ya ikisi birden. Ve şimdi biz ani olarak ayrıldığımız zaman bir empati yaratıyor diyor. Yani sadece politikacılar ve siyasetler üzerinde değil, bunu diyor çocuklarla empati kurmak zorundayız. Bu bizim sorumluluğumuz, hem yurttaş hem sivil insan olarak diyor. Yani biz çocuklardan bahsediyoruz, insan çocuklarından.
Evet.
Dalga mı geçiyorsunuz demeye getirmiş. Yani sözüm bitti diyor Dana Sinopoli, Democracy Now'da. Yani bunları resmi politika olarak çünkü getiriyorlar, yani Trump şeyleri. Ve üç aşamalı diyor, ayrılmanın üç aşaması vardır diye yazmış. Birincisi protesto ediyorlar. Çocuklar sürekli olarak durdurulamaz şekilde ağlıyorlar ve anne babalarını istiyorlar. Hatta çok acayip de bir şeyden bir Washington Post koymuş bir video. Baba ağladığını belli etmeden konuşuyor telefonla çocuğuyla. Costa Rica'lı yanılmıyorsam şey diyor çocuğuna. Arkadaşın var mı orada diyor. Yok diyor çocuk kaldığı yerde. Ne zaman döneceksin diyor. İşte uçağın tamir olmasını bekliyorlar. Döneceğim diye yalan söylüyor baba çocuğa. Sen orada ne yapıyorsun arkadaşıma? Ne zaman döneceksin? Ne zaman beni alacaksın diyor. Ne söylerse söylesin çocuğa ne zaman beni alacaksın diye soruyor. Korkunç, yani seyredilemeyecek ürkünçlükte bir video yani. Şimdi bu protesto şeyi diyor. Bunu görüyoruz, duyuyoruz ağlayan çocuklardan. İkinci aşamada umutsuzluk aşaması gelir diyor psikolog kadın. Ve biliyorsunuz bu çocuklar oynamamaya, etrafta koşup oynamamaya başlıyorlar. Normal olarak küçük çocuklardan beklediğimiz şeyleri yapmazlar diyor. Kendi içlerine kapanıyorlar diyor. Ve üçüncü aşamada kayıtsızlık. Evet. En korkuncu bu tabii. Yani bir çeşit yalnızlık, artık sanki iyiymiş gibi görünür diyor. Hiçbir şeye ihtiyacı yokmuş gibi gözükür diyor. Aslında içeride olup bitenle en ufak alakası yoktur. İçeride fırtınalar kopar ama bu bir kayıtsız görünüş verir dışarıda diyor. Ve her iki ana da içinde, baba içinde bir faciadır diyor. Ve bütün bunları hem kölelikte hem zorla asimile ettirilen toplumlarda, işte birçoklarında görülen, Orta Doğu'da filan da çok örneğine rastladığımız şeyler var. Hem de Holocaust'ta bütün bunları görmemek tarihi yok saymak demek eder. Ve bu çocukların üzerinde bu sistematik travma şeyi çocukların üzerinde ve ülkemizin üzerinde etkisi olmayacağını söylemek paralel kainatta, evrende yaşamak demektir. Bu olamaz diyor. Bir araştırmadan bahsediyor. 11 Eylül'de orayı hiç yaşamamış insanlar oradan geçerken ana babalar çocuklarının ellerini çok daha fazla sıkıyorlar. Bu gözlenmiş yani. O şeyi yaşıyorlar. Hiç yaşanmamış bir 11 Eylül travmasını oradan geçtiği, hem de Santa Meydanı, Santa Sokağı mı caddesi mi ne, yani Noel Baba ile ilgili bir şey. Ona rağmen öyle bir güvensizlik varmış, ondan bahsediyor yani. Ama buna karşılık da büyük bir şey yaratılmış yani. Akıl almaz. Shiloh mesela bakım merkezinde çocuklara ilaç veriyorlar. Onları ana babalarının iznini almadan deneyler yapıyorlar. Yani hakikaten Doktor Mengele'yi hatırlatan, evet, şeyler oluyor. Ve çocuklar yorgun, bitkin, obez, hatta hareket edemez, felç gibi durumlarda oldukları görülüyormuş. Buna ne diyorsunuz diyor mesela Democracy Now'dan Juan Gonzalez. Doktor Dana Sinopoli de diyor ki yani ben tabii ilaç yazan biri değilim diyor, psikologum, ama nefesim, sözüm tutuldu diyor. Yani söylenecek bir şey yok diyor. Psikoz, halüsinasyonlar, depresyon. Çok rahatsız edici olmalıyız ve Amerika için çok, bütün dünya için de çok ağır bir travmaya girmekteyiz diyor. Yani gazetecilerin de en büyük sorumluluklarından biri medyanın da enforme etmek halkı bu durumlardan ve bu korkunç şeye, bunun kabul edilemeyeceğini hem yönetime hem de Trump insanları, yönetimine ve insanlara anlatmanın, bu kabul edilemez diyor yani. Yani hüküm, peki mesela şeyi soruyorlar, 500 aileyle birleştirilmiş çocuklar diyorlar, ne diyorsunuz diyor. Yok böyle bir rakam diyor. Sadece iki askeri üsse yerleştirileceği konusunda bir bilgi var. Ama onun dışında bir birleştirme haberi yok. 21 bin üzerinde imza topladık. Mutlaka ses çıkarmamız, korkuyu yenmemiz ve bunun kabul edilemez olduğunu anlatmamız gerekir diyor. Bunlar insan diyor ve biz onlar için sorumluyuz diyor. Senin dediğin şeyi de söylüyorum. Mesela bu Amy Goodman da şeyin hesabını yapmış. 16 yaşında, 10 yaşında ve 8 yaşında iki erkek, bir de kız, üçü kardeş. Onlara ne demişler biliyor musun kampta?
Ne demişler efendim?
Kucaklaşmanız yasak.
Kardeşleri.
Evet. Yani insanlara kucaklaş, çocuklara kucaklaşamazsınız diyorlar. Ve o zaman çevirmen, bunu da Brezilya'dan falan geliyor herhalde. Bilmiyorum nereden geliyor, hı-hı, ama Portekizce konuşuyorlar. O zaman çevirmen olarak kullanılan insan ne yapmış biliyor musun?
Ne yapmış?
Kusura bakmayın, ben bunu yapamayacağım, siz çevirin diyor. Ben bunu kabul edemeyeceğim, sen söyle demiş yani. Yani artık dokunma duygusunu da, aileler, kardeşler arasındaki dokunmayı da yasaklayacak bir duruma geldiyse politika, bayağı vahim bir dünyadayız demektir.
Evet.
Bunu da ciddi olarak konuşmamız lazım. Son birkaç dakikamız kalmışken şeyden de bahsedelim. Cumhuriyet Gazetesi değerli bir araştırma yapmış ve tepki çekmesin diye ertelenmiş olan şeyin talanın tekrar başladığına dair 3 ayrı haber var. Aykut Küçükkaya'nın, Hazal Ocağan ve Mehmet Kızmaz'ın imzalarını taşıyor. Öncelikle bu Bilal Erdoğan'ın yönetimindeki, Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetimindeki TÜGVA, Zonguldak sit alanında, birinci derecede sit alanında bulunan Türkiye Gençlik Vakfı adı TÜGVA, Zonguldak sit alanındaki Fener Mahallesi'ne göz dikti haberi var Aykut Küçükkaya'dan. Ve daha önce kamuoyu tepkisini çekmemek için 24 Haziran sonrasına ertelenmiş, hemen gelmiş. 17 Aralık'la birlikte gündemden düşmeyen hem TÜRGEV'in hem de kardeş kuruluşu TÜGVA'nın yönetiminde bulunuyor. Hay hak işte, ok atışları bilmem ne. Fakat bir değerlendirme yapılmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Zonguldak milletvekili seçilen, aynı zamanda Fener Mahallesi'nde yaşayan bir sakin Deniz Yavuz Yılmaz'la, Zonguldaklı'nın hayallerinde, çocukluk anılarında yeri olan Gözbebeği Mahallesi'nin talan edilmesine izin vermeyeceğiz demiş. Hakikaten gene çocuklar ve çocukluk hayallerinden bahsediyoruz. Fener, Zonguldak halkının hafta sonları akın ettiği doğal güzellikleriyle büyüleyici simge alanlarından bir nefes kaynağıdır demiş. Yani gerçekten inanılmaz böyle. Zonguldak Sakatlar Derneği gibi dernekler tarafından zarar verilmeden işletilebilecekken, Zonguldak'la yakından uzaktan ilgisi olmayan AKP'nin arka bahçesi durumundaki TÜGVA'ya siyasi amaçlarla tahsis edilmek isteniyor. Buna engel olacağız diyor. Mücadelemiz rantçı, talancı anlayışla mücadelemiz dün olduğu gibi yarın da sürecek demiş. İlginç bir şey yani gerçekten. Yani Fener Mahallesi parklar, futbol sahaları, taş arabaları, okulları, tenis kortları, özellikle eskiden güllerle dolu olan bahçeleri varmış. Tek katlı TTK lojmanları olan, balıkçıların uğrak yeri kayalıklarıyla her Zonguldaklı'nın hayallerinde, çocukluk anılarında yeri olan Gözbebeği bir mahallenin el konması var seçimden sonra. Bu bir. İkincisi, İstanbul'un en değerli bölgelerinden, yani İstanbul'da yaşayan herkesin son derece net olarak önünden neredeyse haftada bir geçtiği yer İstanbul, o bölgelerde yaşıyorsa,
Etiler'deki polis okulu,
polis meslek yüksek okulunun yıkımına dün başlandı. Ve 17 ve 25 Aralık 2013 değil mi, yolsuzluk soruşturmalarında da adı geçen bir yerdi. 32 bin metrekarelik arazisi riskli alan ilan edildi bir kere. Önce deprem riski olduğu söylendi. Ardından da 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılmıştı. Polis lojmanı yapılması karşısında Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen arazinin imar planı yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değiştirilip ticaret ve hizmet alanı ilan edildi. Yükseklik, inşaat yüksekliği ne kadarmış?
Ne kadar?
Ha? Serbest. Hiçbir şey yok. Gökdelen de yapabilirsin yani.
Aşağılaya ulaşabilirsin.
Evet. Plan değişikliğiyle okul arazisine neler yapılacak? En çok ihtiyaç duyulan şey tabii alışveriş merkezi. Ayrıca rezidanslar, restoranlar, mağazalar ve otel yapımına izin verilmiş oluyor. Hasılat paylaşımı yöntemiyle ihaleye çıkarılmış. Kiptaş kazanmış 2 milyar 660 milyon lira bedelle. Bu rakamdan 1 milyar 388 milyon lira payı da İBB alacakmış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Satışın gerçekleşmesinin ardından okul binasına ilk kazma vuruldu. İnanılmaz bir şey. Benim de oldukça uzun zaman önce önünden her gün geçtiğim bir yer orası. İş makinalarının seçimlerinin hemen ardından bütün gün çalıştığı görülmüş. Okulun metruk haldeki ana binasına henüz dokunulmamış ama işçilerle konuşmuşlar. Yıkımı bir hafriyat şirketinin yaptığını belirterek 15-20 gün içinde yıkım çalışmalarının tamamlanacağını söylemiş. Orada
rezidans ve alışveriş merkezi zaten yok mu hemen ilerisinde?
En büyüklerinden birçokları orada.
AK merkez var.
Ama daha fazla. Daha fazla araba, daha fazla AVM'ye ihtiyacımız var. Sen anlamıyorsun.
Peki.
Betona ihtiyacımız var bizim.
Boş kaldığı zaman ağlamayın ama.
Yok.
Hiç kalır mı diyorsunuz boş oralar?
Kalmaz tabii. Çok güzel olacak her yer. Ve bu da böyle. Üçüncü olarak da Çekmeköy meselesi var. Mehmet Kızmaz imzalı bir haberde. Yeşilin orta yerine beton. Dökülmüş zaten. Çekmeköy.
Bayağı dökmüşler.
Evet. Dökmüşler. Düpedüz yani.
Ortayı kazımışlar. Betonu gömmüşler.
Evet. Yeşilin ortasında gri böyle. Gri yeşil.
Neresiymiş efendim orası?
Şimdi o şuymuş, Ömerli Mahallesi Dindere Caddesi Çekmeköy'de tarla arazilerinde 4 aydır tam olarak ne olduğu öğrenilemeyen bir yapılaşma sürmekteymiş zaten. Tabelada ne yazıyormuş?
Ne yazıyormuş?
Hiçbir şey yazmıyor. Tabela yokmuş çünkü ne olduğu şantiye alanının etrafında tabela yok. Ama Solmaz Grup İnşaat Mimarlık ve Mühendislik Limited şirketi sahibi Cemal Solmaz'a sormuşlar. Ha, anlaşılmış olan sorunca bireysel olarak turizm malzemeleri için depo alanı olarak kullanılacakmış. Şantiye için tüm izinleri aldık demiş.
Depo yapıyorlarmış yani.
Evet. Anlaşıldı. Depo. En çok ihtiyacımız AVM'den sonra zaten depo. Çekmeköy Belediyesi yetkilileri de herhangi bir izin vermediklerini belirtmiş. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de şantiyenin durdurulması için kaymakamlığa yazı yazdık demiş. Belli değil. Özellikle dilekçede kaçak olup olmadığını sorguladığınız için dilekçemizin geri çekilmesi istendi demiş. Hmm. Yani dilekçede bunu da soramıyorsun anlaşılan. Böyle bir durum. Ayvalık'ta da göz bebeği olan ilçenin en önemli doğal güzelliklerinden Badavut plajının ve işte Badavut bölgesinin sit derecesinin koruma, çevre koruma derecesinin birden 3'e düşürülmesine karar verildi. Yusuf Özkan'ın haberi bu da gene Cumhuriyet'ten. Ama ciddi bir Ayvalık'ta ayaklanma olduğu görülüyor. Çevre örgütleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan itiraz dilekçesi toplu verilmiş. Geçen yıl 59. bölge sınırları içinde belirlenen mevcut 1. derecede doğal sit alanında yer alıyor. Mağaralıkaya Tepesi 60. bölge içinde onaylanarak sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak belirlenmiş. Ama Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içinde olduğunu da belirtiyorlar. Bunu değiştiremezsiniz diyorlar. Tabiat Parkı'na ve alanın doğal özelliğine zarar vereceği gayet açıktır deniyor. Sit derecesinin yeniden 1'e yükseltilmesi isteniyor. Ne yapılacak acaba Badavut'a bilinmez. Böylece bitirebiliriz. Evet. Ben Ayvalık'ta yerinde inceleme fırsatı da bulabilirim belki. Çünkü bu hafta sonu orada bir konferans var küresel iklim değişikliği üzerine. Belki bu konuda da bilgi toplarım. Yarın bu konu yokum. O yüzden de bunu da
biz buradayız.
Size emanet ediyorum.
Merak etmeyin.
Gazeteyi.
Sizin oradaki görüşlerinizi de salı günü bilahare öğreniriz.
Öğrenmeye çalışacağım ben de orada. Ama Ayvalık hop oturup hop kalkıyor doğrusu. Böyle bir durum var. Pekala. O zaman bitiriyoruz herhalde. Belki bir parça daha çalabilecek zamanımız var mı? Evet, 4 numara olarak işaretlemişiz. 1968'de bugün The Beatles Good Night adlı parçayı kaydetmiş. John Lennon'ın 5 yaşındaki oğlu Julian için bir ninni. Hoş bir şey. Ve ana şeyde, asıl vokalde de ön planda da Ringo söylüyor. Beyaz albüm diye bilinen, The Beatles adını taşıyan albümde de yer almıştı. Tam 1968, 50. yıl dönümünde bunu çalalım bari, öyle bitirelim. Ve ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bizi desteklemekteydi. Her zaman olduğu gibi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Açık Gazete.